Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender'le beraber PlayStation 4'e 1 TB'lık disk takacağız. Yani PlayStation 4'ün 500 GB'lık diskini upgrade edeceğiz. Elimizde Toshiba'nın hibrit bir diski var. Ender de oldukça güzel bir incelemeyle aslında hibrit diskin bilgisayarlarımızda nasıl performans farkı yarattığını sitemizde inceledi. Ürün koduyla da Toshiba hibrit diski aratırsanız videolarda izleyebilirsiniz.
Şimdi hibrit diski biraz anlatmak istiyoruz çünkü hibrit disk önemli. Standart bir mekanik disk de alıp takılabilir tabii ki. Zaten fiziksel olarak bir farkları yok ama hibrit diskin avantajı içerisindeki NAND biriminde sıcak veri dediğimiz verileri tutarak sık erişilen verileri hızlı bir şekilde sisteme sunarak SSD'ye benzer. Tabii bir SSD performansı olmasa da SSD'ye yakın bir performans sunmasıyla avantajlar içeriyor.
Yani mekanik diskten daha fazlasını veriyor.
Kesinlikle. Hem mekanik diskin kapasite avantajını kullanabiliyoruz. Disk zaten 1 TB. Hem de NAND tarafındaki sıcak veriler hızlı bir şekilde sisteme servis edildiği için açılış süreleri, oyun yükleme süreleri ciddi anlamda kısalabiliyor.
Ama bizim buradaki ana amacımız hızlandırma değil. Zaten içindeki disk olabildiğince hızlı çalışıyor. SSD taksanız bile öyle atla deve olmuyor yani hız farkı olarak. Bizim buradaki amacımız 500 GB'ı 1 TB'ı çıkartmak ve garanti bozulmuyor. PlayStation 4 sabit disk değişimine izin veren bir yapıda.
Al da değiştir diye yapmışlar. Evet. Yani, kolay
şimdi
bir şekilde.
1 TB'lık diskimiz burada. İşleme nasıl başlıyoruz? PlayStation 4 önümüzde. Gerekli Tonima'da teşhizat takımını da aldık ki yarı yolda kalmayalım. Ne yapacağız? Şimdi ilk olarak arkadaşlar size tavsiyemiz bir tane USB flash disk bulmanız. Buralarda bir yere ben bir tane flash diskimi koymuştum.
Elindeydi.
Evet şurada.
Altında, evet.
Bir tane flash diskimizi FAT32 formatıyla formatladık. PlayStation 4 klasörü oluşturduk. İçine bir update klasörü oluşturduk. Bu klasör yani iki klasör oldu iç içe. Ve Sony'nin resmi sitesine indirdiğimiz 1.51 update dosyasını bunun içine koyduk. Çünkü sabit diski değiştirdikten sonra bir flash yükleme gerekecek. Çünkü sabit diskin içinde işletim sistemimiz. Evet. Bu önemli.
Peki işletim sistemini mi aslında flash disk alıyoruz yoksa sadece güncel versiyonu? Çünkü çekirdeği içerisindeki
851 MB'lık bir dosya alıyoruz.
Büyük ihtimalle update'den çok işletim sistemin geneli olarak.
Cihazın içinde çünkü bir safe mod var, o aktif olacak. Zaten bunların hepsini göstereceğiz izleyenlerimize. Şimdi
başlayalım.
Kasa elimizde. Ne yapıyorum? Parlak yüzeyini, zaten sabit diskimiz bu yüzeyde bulunuyor tam olarak. Parlak yüzeyini arkadaşlar, üstünde parmak izi tutan kısmı tutuyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Bu işlem şurada tutaşlar olduğu için hani şuraya doğru bastırarak çekerlerse iyi olur.
Daha rahat açılır.
Bu yüzey zaten çiziliyor. Şimdiden çizildi. Baksana şurada ufak çizikler var. Evet. O yüzden yüzük müzik varsa parmağınıza çıkartın. Bunun raylı bir yapısı var. Şöyle hafif hafif oynata oynata oraydan kurtarıyorsunuz ve çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra burada gördüğünüz gibi sabit diskimizin yerini görüyoruz. Burası bir tane vida ile korunuyor. Bu vida normal kasalarımızda vida açtığımız yani torni vidayla kullanılamıyor ne yazık ki. Çünkü gibi. Bu vidanın oldukça küçük bir şeyi var.
Evet,
dişi
vida
var.
Kafası var.
Evet. Evet, vida kafası var. Bu yüzden daha ince bir torni vida kullanacaksınız. Yani bir daha belirtelim. Normal kasanızda bu kasanın açtığınız standart PC vidalarını açtığınız torni vida burada işinize yaramıyor arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi şurada da ince göstereyim. Bayağı bir uç farkımız var burada. Böyle ince bir vidayla buradaki sabit disk vidasını şimdi döndüreceğim. Sony burada özenle uğraşmış ve sabit diskin değişimine vurgu da yapıyor. Bu vidanın üstünde zaten PlayStation 4 kullanacağını bilmiyorum hani kamera tam odaklanabilecek mi ama PlayStation kullanacağını çok yakından tanıdığı gamepad üstündeki X daire üçgen butonları resmedilmiş.
Zaten PlayStation 4, PlayStation 3'te de öyleydi. Disk değiştirmesini çok seven bir platform ve zaten görülebildiği üzere kapağı çıkardıktan sonra tek bir vidayla diski dışarı almak mümkün. Yani al da değiştir demişler adamlar açıkçası.
Evet, disk gördüğünüz gibi dizüstü bilgisayarlardan alışık olduğumuz şekilde bir kendi kızaklı yapısı var. Kızaklı yapı daha kolay yerleştirmeyi, kesin yerleştirmeyi sağlıyor bize. Daha da güvenli tutuyor. İçinden çıkan sabit diskin üreticisine bakıyoruz.
Hitachi.
Evet.
Toshiba ortaklığının.
Toshiba ortaklığı. Biz zaten içine Toshiba disk takacağız.
Evet,
Japon'a Japon malı yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bunu da videolarını söküyorum.
Bu arada kızağın boyutunu belirtelim. 9.5 mm'lik kalın diskleri de alabilecek şekilde. Yani son dönemde SSD'ler ve bazı mekanik disklerde 5 ve 7 mm'nin artık ufak ufak piyasaya çıktığını görmemize rağmen bu makinede kalınlık derdi olmadığı için daha kalın 9.5 mm'lik diskleri de rahatlıkla takabiliyoruz.
Ender bir de vidaları taktığımız yerde hafif şok emici yastıklar var.
Bu da aslında güzel çünkü bu diskler her ne kadar ufak olsa ve dizüstü bilgisayarlarda düşük devirde çalışsa da
şurada
çalıştığı anlamda bazen ufak mikro titreşimler yapabiliyor ve cihazı şayet bu titreşimlerden dolayı ses yapabilecek bir yüzeyde kullanıyorsanız ufak da olsa belki böyle bir hırıltı, titreşim yapabilir. Bu silikon tampon ufak aradaki parçacıklarla bu titreşimin de büyük ölçüde önüne geçebilmek mümkün.
Evet, diskimizi ayırdık. Şimdi o 1 TB'lık sabit diskimizi
Bu arada da belirtelim. İçinden çıkan sabit disk demin bahsettiğimiz 7 mm'lik ince sabit disklerden. Şimdi yan yana koyduğumuzda zaten kalınlık farkı da birbirine belli edecek.
Yani kalınlık farkı arkadaşlar çok sıkıntı yaratmıyor. Evet. Onu da söyleyelim. Önemli bir ayrıntı bu Ender. Ender depolama cihazları üstüne biliyorsunuz çok fazla inceleme yapıyor. O yüzden genelde bizim yakalayamadığımız bu tip detayları çok net bir şekilde yakalayabiliyor. Bu birçok kişinin aslında belki de daha sonrasında kafasına takılacak bir konuydu. Disk alırken acaba hani kalınlığını önemsemeli evet. miyim diye. Tabi raya oturturken burada ufak bir ince ayar yapmak lazım.
Evet, tam denk getirmek biraz uğraştırabilir.
Zaten vidaların kalınlığı diski ortalamamıza yardımcı oluyor.
Evet değil mi? Kafasının altı biraz daha kalın. Tabii. Vidalandığı noktasında daha ince
seçilmiş. Böylece disk alttan kalkacaksa birazcık havalanıyor zaten otomatik olarak. Göremeyebilir evet. izleyenlerimiz ama disk kendi kendine o yolunu buluyor. Açıkçası Japonlar yanlış bir şey yapılmasın diye ellerinden geleni yapmışlar. Çünkü değiştirilebilen bir yapı veriyorsunuz kullanıcılara. Ve kullanıcılar doğal olarak değişebilen bir şeydi. Birçok hatada yapabilirler ufak bir yanlışlıkla.
Evet, her ne kadar basit gözükse de özellikle bazen hani 4 vidayı takmaya üşenen arkadaşlar olabilir. 4 vidayı da takalım. Hani belki ufak evet. burada bir opsiyon olarak SSD takacak arkadaşlar 4 değil de 2 vidayı takabilir ama
çaprazlamasına yedekte evet. de diğer vida tutabilir ama dışarıda olan her zaman kaybolur. Evet. Bu bir gerçek. Evet,
fazla şu anda koymuşlar demeyelim. Sayısına göre koymuşlar.
Kızağına şöyle şaktanak oturtuyorum. Girdiğine emin oluyorum her şeyin. Zaten öyle bir yapmışlar ki oturduğunda vidada tam denk geliyor orantılı bir şekilde ortalanıyor. Şimdi şu PlayStation logomuzu da sabitleyelim. Evet, sabitleyelim. Çok orijinal yapmışlar ya Ender. Yani belki de dizüstülerde olmayan kolaylığı sunmuşlar evet, diyebiliriz.
Ben açıkçası burada. Kapağı sökmeden önce bir vida bekliyordum. Hiç herhangi bir vida olmaması da iyice böyle kullanıcıya değiştirmeye teşvik ediyor.
Evet ama keşke şunu mat yapsalardı ya.
Değil mi? Çiziliyor.
Baksana tozlu topluyor böyle leş.
Bir de tam hani söküp takacağın kısmı şey olmuş.
Evet yani bunu takarken dikkat etmek lazım. Dedik ya raylı bir yapı var diye. Şimdi o raylı yapının şeyini bulmanız lazım tam olarak. Bir de şöyle alırsam. Hani tam olarak nerede söküyorduk? Onu böyle yavaş yavaş bir oturtmanız gerekiyor.
Onu artık el yordamıyla arayıp.
Evet yani zorlamayın çünkü bu birazcık bu kısım.
İnce tırnaklar da var evet. içeride. Kırılırsa belki yerine geçmede sıkıntı yaşayabilirlerdi. O yüzden biraz narin davranmakta fayda var.
Evet taktık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi televizyonumuza bağlayalım. Ondan sonra olacaklara bakalım. Evet cihazın bağlantısını sağladık. Ne yaptık? PlayStation'ımızın üstüne ekstra olarak bir de flash belleğimizi bağladık. İçine update dosyanı attığımız ve şimdi PlayStation'ı buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çalıştığına doğal olarak aslında üstünden tuşa basmamda yarar var Ender. Çünkü Gamepad'i tanımadığı evet. için daha sıfırdan.
HDMI bir aktif hale geldi evet. buradan seçip.
Nasıl bir menüyle karşılaşacağız onu görelim. PlayStation logomuz göründü. Bunun ardından aslında işletim sistemini yüklemesi lazım.
Tabii şimdi bulamayacağı için büyük ihtimalle USB'yi evet. şu anda arıyor. Ne var ne yok diye bakıyor.
Kapandı ve tekrar açılıyor şu anda.
Öyle giriş geldi zaten görüntü tamamdır.
Şu anda görüntümüz geldi ve dedi ki bir sistem hatası oluştu. Lütfen gamepad'inizi bağlayın ve PS tuşuna basın. Çünkü hani sıfırdan kurduğumuz için cihazı koruma modunda açıldığını görebiliyoruz zaten. Gamepad'imizi de tanıtmış olduk.
Bu bekletme süreleri normal şu anda.
Evet şu anda tam olarak zaten içine ne taktık, ne değişti, neden açılmıyor bunlara bakıyor arkadaşlar. Sabit diskin değiştiğini anladıktan sonra zaten USB'yi de tanıdıktan sonra tam olarak cihaz aktif olarak açılacak ve biz de update yetmesini kurulma söyleyeceğiz başladı. Kendisini kuracağız. Çok enteresan yani oyun konsolunda işletim sistemi kurmak filan. PC'ye yaklaştılar derken gerçekten tam olarak bunu görüyoruz ama Xbox One'da değişmiyor mesela.
Aslında değişiyormuş ama herhalde Microsoft tarafından değiştirilmesi gerekiyor.
Bütün bilgiler silinecek dedi bu arada.
Evet. Büyük ihtimalle dosya formatı değişecek. Bizim test ettiğimiz sürücüde NTFS vardı. Büyük ihtimalle onu daha farklı bir dosya formatına çevirecektir. Tabii onun için de formatlaması gerekiyor
evet,
şu anda.
Evet diski silip. Zaten şu anda sistem yazılımını yüklemek evet. için bir hazırlık yapıyorum diyor. Microsoft değiştirecek ama büyük ihtimalle arızalandığında biz değiştiririz diyorlar. Belki de bir USB upgrade kit falan satacaklar sonrasında.
Olabilir.
500 GB tamam çok yeterli aslında ama oyunların 50 GB'dan olduğu düşünüldüğünde 40 GB falan.
Bir de o alet biraz daha TV etrafında şekillendiği için capture vesaire farklı özellikleri de belki de ileride yazılım güncellemeleriyle gelebilir. TV programlarını kaydedip vesaire depolamaya başladığın anda
bitti.
Ya harici bir şey kullanmak zorunda kalacaksın. O da aletin kompaktlığını öldürüyor. Sonuçta ekstra yan tarafında bir tane disk duracak. Yani disk değiştirilmesi bence çok kritik bir olay. Sony'de en güzelini yapmış.
Yani yeni nesile yakışan bir şey yapmış. Zaten bu cihazlar hani dijital indirmeye, dijital oyun satışına biraz yönelikler. İnsanlar kendi videolarını kaydedebiliyorlar, paylaşmaya yönelik cihazlar. Doğal olarak hazırda olması gerekliydi. Şimdi yeniden bizim televizyonumuz giriş listesine sinyal alamadığı için bir uyarı verdi ama evet. Şimdi sistem yazılımı güncelleme kısmına geldi. Burada flash belleğimizden bir kurulum dosyası alacak. Yaklaşık olarak 850 MB. Bu dosyanın linkine de hemen aşağıdaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Zaten resmi sitesinde yer alıyor. Biz 1.51'i yüklüyoruz ama belki bu videoyu siz izlediğinizde 1.61, 1.71 çıkmış olacak ya da 1.52 çıkmış olacak.
Bizim kullandığımız USB 2.0 sıradan bellek. 850 MB'lık dosya yüklemek takriben 5-10 dakika civarı sürebilir.
Evet, zaten makinenin hızı da var. Şimdi bunu alıyor, yüklüyor, tabii. Alıyor, yüklüyor. 10 MB saniye büyük ihtimalle yeterli bir süre için yeterli olacaktır. Yani hızlı bir kurulum için yeterli tabii. Olacaktır. FAT32 olarak formatlayın bu dosyayı içine atarken. Bunun haricinde bilmeniz gereken, yapmanız gereken hiçbir şey yok.
Evet, çok basit.
Çok basit bir şekilde değiştirdik. Kurulum bittikten sonra düzgün bir şekilde açıldığını da göstereceğiz sizlere.
Evet, büyük ihtimalle kendini bir daha bir yeniden başlatacaktır. Açıldığında da kutudan çıkarıp televizyona bağladığında nasıl açılacaksa birebir aynı şekilde açılacak.
Açılacak. 1 terabaytlık disk takmış olacağız. Hibrit bir disk takmış olacağız. İnternette birçok test var. Hani biz açıkçası bir sürü test varken nasıl yapılır videosunu Türkçe olarak duymanız gerektiği için aslında hani böyle çekmek istedik. Hazır zaten sabit diskimizde değiştirecektik biz kendi makinemizde. Aynı zamanda bir Türkçe kurulum kılavuzu lazım.
İyi oldu.
Ama testlerde dil bilmenize gerek yok. Açıyorsunuz, iki ekranda açılış hızlarını internette görebiliyorsunuz. YouTube'da test yazarsanız bir sürü çıkıyor var, zaten. Evet. Hibrit vs. HDD tarzında PlayStation 4'te. Hibrit disk biraz fark ediyor.
Tabii şimdi tek bir tarzda oyunu oynayıp sürekli çalıştırıp o sıcak verileri hibrit diskin hızlı kısmına kopyalarsa açılış sürelerini ciddi anlamda fark ettiğini görüyoruz. Ama PlayStation oyunları biraz büyük dosyalara sahip olduğu için 2-3 tane oyunu sürekli birini aç birini kapa birini aç birini kapa olunca o 8 GB'lık bellekten ister istemez bazı veriler düşmek zorunda kalacak.
Ya bildiğin mekanik diske dönecek aslında.
Biraz biraz dönecek ama hani bazı oyunları alırız böyle takarız bitirene kadar sadece onu oynarız ya o tarz durumlarda çok farklı işe yarayabilir açıkçası.
Yani şunu söyleyelim, hibrit disklerini çalışma mantığında şu var. Bir uygulamayı açıp kapatıp bir daha açtığınızda evet. Hibritin farkını görebiliyorsunuz. SSD gibi değil. SSD'de daha ilk anda farkını yani görürsünüz.
Bastımı geliyor.
Evet. Hibritte ise uygulamayı ikinci açışınızda farkınızı görürsünüz.
Hatta
ama
3-4'e doğru da gidiyor.
Evet. Çünkü o yavaş yavaş anlıyor hangi dosyaları siz daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Ona göre o 8 GB'lık tampon aynen. Belleğe koyuyor. E tabii ileride belki 64 GB tampon bellekleri çıkacak. O zaman hiç sıkıntı yaşamayacağız.
Evet, büyük ihtimalle bekliyoruz. Bu aralar endüstri biraz daha bu hibrit sürücülerde 8 GB etrafında şekillenmiş. Çünkü NAND'ı yükseltince fiyat da biraz artıyor evet. İster istemez. Ama 16, 32, 64'ü de yakında göreceğiz. Çünkü akıllıca bir çözüm. Hakikaten işe yaradığı yerlerde, dizüstü bilgisayarlarda açılış sürelerini ciddi anlamda hızlandırabiliyor. Ve o aradaki aslında ekstra maliyette birçok kişi göz önünde alındırıp ödeyecektir diye bakıyorum. Çünkü aynı zamanda da 1 terabayt depolama alanına sahip.
Yani bugün Amerika fiyatlarına baktığımızda 100 dolara 1 terabaytlık hibrit disk satın alabiliyorsunuz. Ve gerçekten dizüstü bilgisayarda gerçek manada fark ediyor. Çok fark ediyor. Bir Windows altında gerçekten iyi
çalışıyor. Gerçekten çok fark ediyor. Tabii orada da 50 tane program açarsanız bazı verilerin o 8 GB'lık yerden düştüğünü görebilirsiniz. Yani görebilirsiniz derken kullanım anında hissedebilirsiniz. Program bir açılışta 3 saniyede açılıyorsa o 50 programlardan 5 saniyede açılabilir. Ama illaki yakın zamanda daha fazla kapasiteye sahip hibrit sürücüleri göreceğiz bundan dalına açısından. 100 dolar değil 110 dolar olsun. 8 yerine 16 GB şey olsun.
Doğru.
Ve bu Toshiba'nın bu sürücüsü için de şunu da belirtelim. SLC tipi NAND yongalarını kullanıyor. İncelemede de söyledik. SLC NAND'lar da şu anda bizlerin evlerde kullandığımız standart SSD'deki NAND yongalarından farklı. Daha uzun ömürlü.
Uzun ömür çok önemli zaten.
Ve şöyle diyelim. Bir MLC NAND yongası, iyi MLC NAND yongasının 5000 program silme ömrü varken SLC'de bu 50-100 bin arasında oluyor ki.
Uçuk bir rakam.
Çok ciddi bir rakam. Bozulmaması lazım çünkü. Az bir alan var. Bozulursa hibrit diskin özelliği kaybolmaya başlayacak. Ve ister istemez elinizde standart bir mekanik disk haline gelecek. Onu engellemek için biraz maliyet arttırsa da SLC tipi NAND yongalarını kullanıyorlar.
Makinemiz kurulumu tamamladı bu arada biz sohbet ederken. Tam olarak bu süreleri hızlandırmadık hiçbir şekilde. Siz ne olup bittiğini görün. Çünkü evde ya bu niye gecikti, niye bekliyor Bak onlar beklememişti şaşırmasın gibi bir şey, şaşırmayın yani. Süre bu kadar.
Zaten hani hızlandırmayı gerektirecek de çok da uzun da bir süre olmadı. Büyük ihtimalle şimdi direkt açılacak.
Ve açıldı. Bundan sonrası zaten arkadaşlar artık standart kurulumumuz. DualShock'unuzu sisteme tanıtacaksınız. Ondan sonra dilinizi seçeceksiniz ve PlayStation'ınız kullanmaya hazır hale gelecek. Bu videomuzda sevgili Ender'le beraber hibrit diskimizi PlayStation 4'ümüze taktık. Amacımız neydi? 500 GB'ı 1 TB'a taşımak. Taşıdık da şu anda mutluyuz. Kurulumda tamamen sıkıntısız bir şekilde tamamlanmış oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.